Ayrım 8, sayfa 109. B. Çocuk kitaplarının hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken eğitim ilkeleri. Çocuk edebiyatı üzerinde yaptığımız bu çalışmanın başından beri üzerinde durduğumuz temel noktalardan birisi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal yapılarının yaş grupları içinde gelişmesine dayalı bir çocuk edebiyatı algısının geliştirilmesini sağlamaktır. Bu bizim de olmazsa olmaz kabul ettiğimiz temel ilkelerin başında gelmektedir. Çünkü çocuk edebiyatı eğlendirme ve zevk vermeden öte faydacı bir anlayışa hizmet etmektedir. Bir çocuk edebiyatı kitabının çok satılması, finansal değerinin olması birinci derecede önemli değildir. Birinci derecede önemli olan çocuğun evrensel bir değer olarak kabul edilerek nitelikli bir biçimde eğitilmesidir. Bu yüzden çocuk edebiyatının birinci önceliği çocukla ilgili geliştirilmiş ve evrenselleştirilmiş olan etik değerlere titizlikle bağlı kalarak onların insanlığın geleceğine var olmalarını sağlamaktır. Bu yüzden çocuk edebiyatı özellikle başta dil öğretimi olmak üzere diğer derslerde verilen bilgilerin en önemli destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Fen bilgisi dersinde alınan bazı bilgilerin Jules Verne'in romanlarında sürükleyici bir macera içinde yer alması, çocuğa fen bilgisi dersinin vazgeçilmezliğini öğrettiği gibi bu derste aldığı bilgileri pekiştirmesini sağlar. Bu yüzden çocuk edebiyatının mutlaka ülkemizin zorunlu eğitim basamaklarına göre planlanması, özendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. Bizim alanımız genel olarak dil eğitimi, özel alan olarak Türkçe eğitimi olduğundan daha çok Türkçenin eğitim programına göre değerlendirme yapacağız. Ancak yukarıdaki örnekte de verdiğimiz gibi bütün derslerde çocuk edebiyatı arasında dolaylı, az veya çok ilgi bulunduğundan çocuk yaygın ve derinlemesine bir genel kültür aşılanabilmesi için vazgeçilmez bir araç olarak çocuk edebiyatı metinleri üzerinde ayrıntılı duracağız. Türkçe öğretmeninde her yaş grubunda yer alan kazanımlar nasıl pedagojik ve sosyal bir takım ihtiyaçlara göre planlanıyorsa, çocuk edebiyatı metinlerinin yaş gruplarının pedagojik ve sosyal ihtiyaçlara göre düzenlenmesi gerekir. Dil öğretimindeki kazanımların ders araç ve gereci haline getirilmesinde dikkat edilen noktalardan biri de tematik yapılanmadır. Yani Türkçe dersinin yıl yıl çocuklar belirli tema çerçevesinde metinlerle karşı karşıya kalmakta, bu metinlere dayalı olarak dil becerileri, değerler sistemi, ilgi, yetenek ve becerileri kazanmaktadırlar. Çocuk edebiyatı metinlerinin de bu kazanımlar ve bu temalar çerçevesinde geliştirilmesi, okulun, öğrencinin ve öğretmenin önemli bir yardımcısı haline getirilmesi gerekmektedir. Gelişmiş Batı ülkelerinde zorunlu, bizde ise öğretmenin inisiyatifine bırakılmış olan sınıf kütüphanelerine alan çocuk kitaplarının haftalık okuma sistemi içinde çocuklara dağıtılması, okuyup okumadıklarının kontrol edilmesi ve bir yıl içinde belirli bir sayıdaki çocuk kitabının okumaya yönlendirilmesi çalışmasının dayandığı temel nokta yukarıda saydığımız çocuk edebiyatının eğitimine verdiği çok yönlü destektir. Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki özellikle ilkokullarda çocuk edebiyatı çocuğun algı ve dikkat becerilerini geliştirmede çok önemli bir yere sahiptir. Çocuğun sadece okuduğu kitaba konsantre olması ve onu anlamaya ve ondan zevk almaya çalışması, dikkatini bir konu üzerinde uzun süre yoğunlaştırmasını sağlaması bakımından önemlidir. Çünkü çocuk sınıfta bir 40 dakikalık süre içinde bir tema veya konuya yönelik olarak dikkatini toplamak durumundadır. Çocuğun okuma ve yazma becerilerinin gelişiminde çocuk edebiyatının etkisi konusunda çok geniş bir alan araştırması yapılmamış olmasına karşılık bu becerilerin gelişimine olumlu katkısı konusunda kuşku duyulmamaktadır. Çocuk edebiyatının eğitim içindeki destekleyici etkisinin özellikle dil becerileri yönünden değerlendirilmesine gelirsek, A. Dil gelişimi üzerinde tartışmasız bir etkisi vardır. Okul öncesi çağlarda çocuğa verilmiş olan kavram geliştirici çocuk kitaplarının okul çağında çok önemli yararları olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmada 1933 yılında Korney Chukovski Rus şiirinin okul öncesi çocuğunun konuşma becerisi için bir ödül değeri taşıdığını belirtmektedir. Araştırmacı, çocuğun 2 yaş dolaylarında dil becerisinin gelişmesini bir dil dehası olarak değerlendirmek gerektiğini söylemektedir. 2-5 yaş aralığında kendisine çocuk kitapları ve hikaye anlatıcılığı yöntemiyle yardımcı olunduğu zaman dil kullanma becerisinin tartışma, tanımlama ve durumların ifadesi alanlarında gözle görülür bir gelişme sağladığını öne sürmektedir. Rus yazarın bu tespitleri bütün çocuk kitabı yazarları arasında popüler olmuş, 2'den 5'e adını taşıyan kitabı birçok dile çevrilmiştir. Irwin'in aynı konuda yaptığı bir araştırmada 2-5 yaşındaki çocukların 18 aylık bir çalışma sonucunda söz dağarcıklarının ölçülebilir ölçüde geliştiğini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda annelerden bir deney grubu oluşturulmuş, anneler çocukları günde 15 ile 20 dakika arasında hikaye okumuş ve konuşmuşlardır. İlk 5 ayda ölçülebilir bir gelişme görülmemiş ancak daha sonra büyük bir gelişme ortaya çıkmıştır. Bu durum çok açık bir biçimde okul öncesi çocukların çocuk edebiyatı metniyle karşı karşıya getirilmesinin okula hazırlıkta önemli bir mesafe kazanmalarını sağladığını göstermektedir. Dil becerisindeki bu gelişmenin çocuğun sadece dil becerisine değil, diğer derslerde alacağı bilgilerin tam ve eksiksiz algılanmasına da önemli bir katkıda bulunacağı açık bir gerçektir. Özellikle Kazden'in hazırladığı yayınlanmamış doktora tezinde bulgulara burada yer vermemiz gerekmektedir. Araştırmacı çocuğun gramer becerilerinin gelişmesinde çevre faktörünün etkisi adını verdiği bu çalışmasında gramer becerisinin iyileştirilmesinde çocuk edebiyatının etkisini bilimsel olarak ortaya koymuştur. Bu konuda yapılan bir diğer araştırma ise Karol Chomsky tarafından yapılmıştır. Araştırmacı 5-10 yaş arası çocukların dil becerilerinin gelişiminde çocuk edebiyatının olumlu etkisinin açık bir biçimde ortaya çıktığını söylemektedir. Bu bilgiler ışığında çocuk edebiyatının okul öncesi ve okul çağı çocukları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak çocuk edebiyatının eğitim kurumlarında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi ve eğitim sisteminin içine değişik biçimlerde sokulması gerekmektedir. B. Çocuk edebiyatının okuma alışkanlığı ile ilişkisine gelince yapılan çoğu araştırmalarda çocukların formal eğitim dışında okumayı öğrenmeye başlayabildikleri göstermektedir. Bu yaş ortalama 3 yaş dolaylarına denk gelmektedir. Bu durumda okul öncesi çağı çocukların aileleriyle yapılacak görüşmeler ve olumlu yönlendirmelerle evde çocuk edebiyatı ile ilgili sistematik bir kitap koleksiyonunun bulundurulmasının çocukların okuma zevki ve alışkanlığı kazanabileceklerini göstermektedir. Ancak burada bir sorunla karşılaşılmaktadır. Çocuğun okuma alışkanlığını kazanmış olarak okula başlaması, yaşıtlarının ise henüz yeni okumaya başlaması birçok sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Bu durum karşısında çocuğun okumayı okul öncesi eğitim kurumları olan kreş ve anaokullarında okuyacak biçimde yeni bir düzenlemeye gidilebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle storytelling denilen hikaye anlatıcılığının okul öncesi çocuklarda bir alışkanlık hale getirilmesinin güçlü bir motivasyon yarattığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında çocukların zengin bir dil becerisi donanımına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu dil becerisi içinde özellikle sözcük dağarcığının geliştiği anlama düzeyinin arttığı açık bir biçimde görülmektedir. C. Çocuk edebiyatı ile yazma becerisi arasında da ilgi bulunmaktadır. Bu konu üzerinde yeterli bir araştırma bulunmamasına rağmen Walter Loban ve Wolfwin yaptığı araştırmalara göre okuma becerisi ile yazma becerisi arasında doğrudan bir ilgi bulunmaktadır. Araştırmalar okuma becerisi gelişmiş olan çocukların yazmayı daha hızlı ve kolay kavradıklarını göstermektedir. D. Çocukların 3 yaşından başlayarak yeterli bir çocuk kitabı koleksiyonuna sahip olmaları ve bunu etkin bir biçimde kullanmaları okul çağında gördükleri hayat bilgisi, doğa, tarih, matematik ve sosyal gibi derslerdeki başarılarını da doğrudan desteklemektedir. E. Çocuk edebiyatı bir toplumun edebiyatının gelecek kuşaklara taşınmasında köprü görevi görmektedir. Bu yüzden toplumun kültürel zenginliğinin gelecek kuşaklara taşınmasında aracı rolü bulunmaktadır. Bölüm başında belirttiğimiz noktaya tekrar dönersek, çocuk edebiyatı metinleri başta Türkçe dersi olmak üzere diğer derslerin eğitim programları kazanımları ile paralel bir düzenlemeye gidilmelidir. Bu çocukların yaş gruplarına göre sistematik olarak yapılabildiği takdirde çocuk edebiyatı eğitiminin en önemli parçalarından biri haline gelecektir. Ülkemizde çocuk edebiyatı ile eğitim programları arasında paralelliğin sağlanması, özendirilmesi ve yaygınlaştırılması görevi doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir sorumluluktur. Üniversitelerin öğretmen yetiştiren birimlerinde sınıf öğretmenleri başta olmak üzere her branştan öğretmenin bilinçlendirilmesi ise üniversitelerin görevler arasında yer alır. Çocuk edebiyatı metinleri yaşanılan gerçeklerle ilgili olmalıdır. Kimi çocuk kitaplarında hayatın gerçeklerinden oldukça uzaklaşıldığı, çocuksu olsun diye hayali konularda aşırı derecede yer verildiği gözlemlenmektedir. Çocuk edebiyatı metinlerinde verilen hayal unsurları ile masalsı yapılar mutlaka çocuğun yaşadığı çevrenin gerçeğine uygun sonuçlarla bitirilmelidir. Çocuk, kendi yaşantısından yola çıkılarak yazılmış olan eserlere daha büyük bir ilgi duymakta ve bu tür eserler çocuklar tarafından daha çok okunmaktadır. Bir çocuk edebiyatı metninin çocuklar tarafından çok beğeniliyor olması, o metnin çocuğun eğitimi açısından başarılı olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden metnin çocuğun dünyasına katkısı, eğitim düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk edebiyatı ürünleri duygu, düşünce ve hayal gücün geliştirici olmalıdır. Erken yaştan başlamak üzere çocukta duygu, düşünce ve hayallerin gelişmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin büyük katkısı olduğu bilinmektedir. Çocuklar kimi zaman hayali olaylar oluşturmaktan ve bunları anlatmaktan büyük bir zevk duyarlar. Kimi zaman da en basit bilinen bir konuyu kavramakta büyük güçlükler çekebilirler. Çocuk edebiyatı eserleri çocukların kavrama düzeylerini geliştirmenin yanında kendilerini de okuduklarından, dinlediklerinden ve gözlediklerinden yola çıkarak duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamalıdır. Bu özelliklere göre düzenlenmiş çocuk edebiyatı metninin okul ve sınıf içi etkinliklere öğrencinin hazırlanmasında çok önemli katkısı olacaktır. Özellikle çocukluğun ilk dönemlerinde üzerine durulması gereken temel noktalardan birisi olan okuma alışkanlığının kazandırılması, okuma zevki edindirme, çocuk edebiyatı metinleri olmaksızın sağlanamaz. İleri yaş gruplarında üzerinde durulması gereken noktalardan bir başkası ise anlama ve anlatma hızının nitelikli olarak arttırılması gerekir. Bunun için de öğretmen çocuk edebiyatı metinlerini kullanmalıdır. Sınıf içi etkinliklerde öğretmen her öğrenciyle eşit derecede ilgilenemeyeceğini ve yeterli zaman ayıramayacağına göre okul dışı etkinlikler için ona en büyük yardımcı çocuk edebiyatı metinleridir. Bu yüzden çocuk edebiyatı metinlerinin seçimi büyük önem taşımaktadır. Kitaplar tema ve konu olarak o yaş grubundaki çocuklar için sistematik bir bütünlük oluşturmalıdır. Okul kitaplarındaki temalara ve kazanımlara uygun olan çocuk edebiyatı kitaplarının çocuklara önerilmesi için bir öğretmenin elinde mutlaka bir çocuk edebiyatı kitapları listesinin bulunması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi gelişmiş Batı ülkelerinde sınıf içi kütüphaneleri oluşturulmakta ve buradan öğrencilere kontrollü olarak kitap verilmekte ve ailelerin de okumayı izleme açısından desteği alınmaktadır. Ülkemizde bu sistematik hale getirilerek yönetmelikleri düzenlenmediği için isteğe bağlı uygulanmaktadır. Bu durumda öğretmenin velilere çocuklarına alacakları çocuk edebiyatı kitapları konusunda yardımcı olmaları gerekmektedir. Kitaplar çocuklara içinde yaşadığı ülkeyi, dünyayı sevmeyi öğretmelidir. Yaşadığımız dünya güzellikleri ve zorlukları ile bir bütündür. Sürekli zorlukları hatırlatmak, dünya ile olan bağımızı kopardığı gibi yaşama sevincini de ortadan kaldırır. Bu yüzden çocuk edebiyatı eserlerinde yaşadığımız dünyayı sevmeyi, onun güzelliklerinden yararlanmayı, eksik yönlerini tamamlamayı sağlayıcı duyguların kazandırılmasına özen gösterilmelidir. Çocukların karamsarlıklar konusunda çok hassas olduğu gerçeğinden yola çıkarak onları umutlandırıcı, hayata bağlayıcı eserlerle yüz yüze getirmek gerekir. 2 yaşındaki çocukların yetimhanelerdeki tutum ve davranışları üzerinde yapılan bir araştırmada yetimhanede anne ve baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen bakıcıları tarafından da yeterli sevgi gösterilmeyen çocukların kendileriyle benzer durumda olan çocuklara daha katı ve sevgisiz davrandıkları gözlemlenmiştir. Oysa anne baba sevgisiyle büyütülmüş olan çocukların sevgisiz ortamda büyüyen çocuklara karşı daha duyarlı davrandıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar çocukta üretme becerisini geliştirmelidir. Üretme duygusunu çok erken yaşlarda oluşmaya başladığı gerçeğinden yola çıkarak çocukların üretmelerinin, ürettiklerini paylaşmalarını teşvik eden eserlerin yazılmasının önemi daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda batılı bilim adamları çocukların bu yönünü geliştirici çalışmalara hız vererek Erken yaştan itibaren çocuğun yeteneklerini tespit edip onun bir an önce üretime katılımını sağlayıcı etkinlikleri destekleyen eğitim çalışmalarını önermektedirler. Buna bağlı olarak özellikle serbest piyasa ekonomisinin getirdiği reklam ve pazarlama tekniklerinin geliştirdiği tüketme duygusunu tahrik eden yol ve yöntemler karşısında ürettiğini tüketmeyen bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak konu ve temaların çocuk edebiyatı kitaplarında yer alması yönlendirilmeli ve özendirilmelidir. Eserler çocuğun girişimci ve katılımcı olmasını sağlamalıdır. Kendine güven duygusunu erken yaşta almış olan bireylerin daha başarılı oldukları, güvensiz, kendi içine kapanık çocukların da ileriki yaşlarda sorumluluktan kaçtıkları, başkalarının denetiminde ve gözetiminde kalmayı tercih ettikleri gözlemlenmektedir. Bu yüzden çocuklara yönelik eserlerde onların girişimci ve katılımcı bir ruha sahip olmasını sağlayıcı özelliklere yer verilmesi gerekir. Çocuk edebiyatı metinleri şiddet ögelerini içermemelidir. Çocuklara yönelik eserlerde şiddet ögesinin ne gibi olumsuz sonuçlar doğurduğu son yıllarda yapılan bilimsel eserlerle ortaya konulmuştur. Buradan hareketle şiddet içerikli konuların çocuk eserlerinde yer almamasına özen gösterilmelidir. Çocuklara yönelik yazılan eserlerde estetik duyarlılık geliştirilmeli. Çocuğun tercihlerini yaparken bu duygusundan yararlanması sağlanmalıdır. Estetik duyarlılığın geliştirilmesinde nesnel ve özel değerlendirmenin birbirinden farklı olduğu gerçeğinden yola çıkarak çocukların kendilerine özgü bir duyarlılığa sahip olmaları yönünde çocuk edebiyatı eserlerinin katkısı sağlanmalıdır. Eleştirmek, daima eksikleri ve yanlışları söylemek, bu hususlara dikkat etmek demek değildir. Eleştiri bir yetenek işidir. Onun için erken yaşta başlamak üzere çocukta eleştirme yeteneği geliştirilmelidir. Çocuk edebiyatı eserlerinde zaman zaman eleştirinin nasıl yapılması gerektiği, tepki koymanın ölçüleri konusunda çocuğun bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Artık Batı ülkelerinde dil öğretim kitaplarının adının bile eleştirel okuma ve eleştirel yazma olarak değiştirildiği görülmektedir. Bu yüzden çocuk edebiyatı kitaplarından çocukların olumlu bir eleştiri mantığı kazanmaları gerekmektedir. Kişiliğin oluşması bir süreçtir. Çocukların kendilerine özgü kişiliklerinin gelişmesine çocuk edebiyatı eserleri katkıda bulunmalı, onların topluma uygun olmasını sağlamalıdır. Çocuk kendini fark etmeye başladığı andan itibaren kendini sorgulamakta, kimliğini ve kişiliğini bulmaya çalışmaktadır. Bu durumda yapılacak yanlış yönlendirmelerin onun bütün hayatını olumsuz bir şekilde etkileyeceği gerçeğinden yola çıkarak çocuklara yönelik eserlerde kişilik ve kimlik geliştirilmesini sağlayıcı güzel örneklere yer verilmesi yararlı olacaktır. Çocuğun toplum içinde değerli bir varlık olduğunun hissettirilmesi, kendisinin toplumdan soyutlanmaması gerektiği belirtilmelidir. Dil becerileri içerisinde yer alan okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileri erken yaşta gelişir. Çocuk eserlerinde bu becerilerin gelişip yerleşmesine özen gösterilmelidir. Sonuç olarak çocuk eserleri çocuğu kaderciliğe ve ön yargıcılığa sürüklememeli, onun kötü bir mantıkta yetişmesine engel olmalı ve çocuğun doğasına uygun şekilde onu geliştirici nitelikte olmalıdır. 4. Bölüm: Edebi türler açısından çocuk edebiyatı. A. Çocuk edebiyatı eserlerinde halk edebiyatı ürünlerinden yararlanma. Çocuk edebiyatının en önemli malzemelerinden biri de halk edebiyatı ürünleridir. Birçok bilimsel disiplinin inceleme alanına giren halk edebiyatının oluşumu ve dayandığı ilkeler elbette bizim konumuz değildir. Ancak halk edebiyatının çocuklar için öneminin kavranması bakımından ortak özelliklerinin belirlenmesi ve bir tanımının yapılması gerekmektedir. Birçok bilim adamının farklı tanımlardan üzerinde birleştirdikleri konular bir araya getirilirse ortak bir tarihi, birlikte yaşamış, ortak bir dili kullanarak sevinçlerini, üzüntülerini ve kederlerini paylaşmış toplulukların kendiliğinden ürettikleri her türlü yazılı ve sözlü ürün halk edebiyatının alanına girmektedir. Halk edebiyatı ürünlerinin çoğunlukla anonim olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen bir kişi tarafından yazılan bazı yazılı ürünlerin halk edebiyatı içinde değerlendirilmesinin sebepleri arasında kaynağını ve ilhamını doğrudan halk edebiyatından alan ve halk kültürünün zaman içinde kendiliğinden oluşan disiplinini sürdüren eserler olduğu ilkesini de burada belirtmek gerekecektir. Kitabımızın başlangıcında gelişmiş Batı ülkelerinde çocuk edebiyatının gelişimiyle ilgili bölümde de anlattığımız gibi halk edebiyatının birçok ürünü çocuk edebiyatının ana malzemesini oluşturur. Bunlardan ninniler, tekerlemeler, halk şarkıları, masallar, öyküler doğrudan çocuğun gelişimine katkısı bulunan en önemli malzemelerdendir. Halk edebiyatının çocuklar için önemini maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz. 1. Türkçenin etkili ve güzel kullanılmasında halk edebiyatı ürünlerinin önemli bir yeri vardır. Bu önemi iki ayrı alt bölüm olarak değerlendirmek mümkündür. A. Tekerlemeler, ninniler ve halk şarkıları çocukların etkili standart bir dili, dilin ses unsurlarını eksiksiz ve başarılı bir biçimde kullanabilme becerileri bakımından, B. Dili yaratıcı zeka ürünleriyle birleştirerek kullanma yeterliliği bakımından. 2. Halk edebiyatı ürünleri içinde yüzlerce yıllık geçmişe ait ortak söyleyiş unsurları olan atasözleri, deyimler, şiirler ve söyleyiş kalıplarını barındırır. Bu unsurların çocuklar tarafından öğrenilmesi ve kullanılması toplum içinde iletişim kurma ve anlaşma zeminini oluşturur ve güçlendirir. 3. Halk öyküleri ortak kültür unsurlarının gelişmesine ve canlı bir biçimde toplum ilişkilerinde kullanılmasında çocuğa yardımcı olduğu için toplum içinde dayanışmayı ve kardeşlik duygusunu geliştirir ve güçlendirir. 4. Çocukların kendilerine özgü tutum ve davranışları ile kültürel kimliklerini taşıyabilmelerini ve içinden çıktıkları topluma sevgiyle bağlı olmalarını sağlar. 5. Çocukların hayal güçlerinin zenginleşmesinde katkıda bulunur. Halk edebiyatı içinde bulunan olağanüstülüklerin çocukların yaratıcı zeka ve hayal güçleri üzerinde olumlu etkileri onların yapıcı ve yaratıcı nitelikler kazanmasını sağlar. 6. Olağanüstülükler dışında genellikle sözlü bir gelenekten kaynaklandıkları için dil süzülerek berraklaşmış ve sade bir söyleyiş biçimini almıştır. Bu özelliklerin çocuklara öğretilmesi onların anlatma becerileri üzerinde birçok bakımdan olumlu etki yaratır. Özellikle edebiyatımızda diğer dünya edebiyatları ile karşılaştırılmayacak kadar zengin bir halk edebiyatı ürünü bulunmaktadır. Bu aynı zamanda tür bakımından da başlı başına bir zenginlik ifade etmektedir. Bunların çocuklarımızın eğitiminde kullanılması konusuna ise günümüze kadar yeterli önem verilmemiştir. Öğretmenlerimizin, okullarımızın, eğitimcilerimizin ve yardımcı ders aracı hazırlayan uzmanların bu malzemeyi doğru ve etkili kullanmaları eğitimimizin kalitesinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. B. Düz yazı geleneğine bağlı olan halk edebiyatı eserleri. Mitoloji her açıda, her ne kadar şiir biçiminde olsa da şiirden çok kurgu bakımından daha büyük önem taşıdığı için bu bölümde değerlendirilmesine uygun olduğunu düşüncesindeyiz. Masallar, halk öyküleriyle mitolojik unsurlar arasında hem kurgu hem de anlatım bakımından bazı temel farklılıklar bulunmaktadır. Masallar genellikle yaşanmamış, yaşanması imkansız bazı olaylara bağlı olabileceği gibi yaşanmış ancak sonradan anlatıla olağanüstülüklerle büründürülmüş bir edebiyat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk öyküleri ise özellikle yaşanmış ve zaman içinde sözlü bir gelenek halinde anlatıldıkça içine kısmen olağanüstülükler karışmış eserlerdir. Destanlar ise bu türden tamamen farklı, bir türe ait özgün değerlerin, evrensel bir fikrin, toplumu ilgilendiren büyük sosyal çalkantıların veya büyük kahramanların hayatlarına ait öz bilgilerin sözlü bir gelenek halinde halk arasında yaşamasıdır. İleride de ifade edileceği gibi ortaya çıkışları ile ilgili birçok bilim alanının değişik tanımlamaları bulunmaktadır. Ancak her üç türün de halkın ortak ürünleri olması, ağızdan ağıza söylenerek dilin en canlı ve başarılı özelliklerini bir arada bulundurmaları, bu topluma ait özgün değer yargılarını, sosyal, psikolojik özellikleri içinde taşımaları, bu türlerin en belirgin özellikleridir. Halk edebiyatının bu ortak ürünleri, bir toplumun zaman içinde geliştirdiği yeni kavramlar, araç gereçler ve fikirlerin adlandırılması veya kavramların tanımlanmasında da çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu yüzden yaratıcı niteliklerle rahatlıkla işbirliği yapan simgesel değerler bütünü olmaları bakımından ve eğitim açısından da özel bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda Bu konuda Batı'da yazılmış çocuk edebiyatı kitaplarındaki adlandırmaları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Mitolojiyi tanımlayabilecek tek bir özellik onun sözlü bir anlatım olmasıdır. Mitolojiyi özel bir kültürün olağanüstülüklerle süslenmiş değerlerinin bir demetidir. Mitlerin kaynağı daha önce de söylediğimiz gibi birçok bilim dalının alanına girmiş ve her bilim dalı onu kendi açısından inceleyerek kaynağı konusunda birbirinden farklı yorumlar yapmıştır. Ancak bunların tamamından ilginç olanı mitolojilerin bazı temel unsurları arasında yer alan motif ve değerlendirmelerin farklı toplumlarda ortak kullanılmasıdır. Eski Yunan mitolojisinde bazı motif ve unsurların dünyanın birbirinden farklı bölgelerinde farklı kültürlerde yer alması dikkat çekicidir. Buna bizdeki Dede Korkut hikayelerindeki Tepegöz hikayesiyle eski Yunan mitolojisindeki Kylops'ların fiziksel benzerliklerini örnek olarak gösterebiliriz. Yine bizim masallarımızın tanınmış bir unsuru olan bir babanın üç kızı ve tuz kadar sevmek motifinin İngiliz masallarında da yer alması ve Shakespeare'in Kral Lear piyesinde işlenmiş olması ilginç benzerlikler arasındadır. Yine Cinderella öyküsünün 500'den fazla versiyonunun sadece Avrupa'dan toplanabilmesi dikkat çekicidir. Bunların tamamının dünya dillerinde ve kültürlerinde halk arasında yaşaması, çocuk edebiyatı içinde bu motiflerin kullanılmasının çocuk eğitiminde kazandırılacaklarının bir belgesi olarak kabul edilmektedir. Halk bilim uzmanları bu olayı açıklamaya çalışırken tek bir kültürden gelen miras veya eksik tek kişiye ait düşüncedir görüşünü ileri sürmektedirler. 19. yüzyılın halk bilimi uzmanları arasında yer alan Grimm kardeşler bütün halk öykülerinin kaynağını tarih öncesinde yaşayan ve Aryanlar diye anılan topluluğa dayandırmaktadırlar. Söz konusu topluluk diğer ülkelere göç ederken bilginleri vasıtasıyla folklor ürünlerini de beraberinde götürdüler. Bu varsayımın yalnız masal ve mitolojik unsurlar arasındaki benzerliklere dayandırılmasının ciddi bir bilimsel tabanının olmayacağı açıktır. Toplumun ortak değeri olarak üretilen bu halk edebiyatı unsurlarının kaynağı konusunda öne sürülen birçok iddiadan bir kısmını buraya almamız çocuk edebiyatı açısından halk öykülerinin taşıdığı önemi ortaya koyacaktır. Bir kısım araştırmacıların halk edebiyatını düzgün buluş yeteneklerinden kaynaklandığını iddia etmektedirler. Bir grup araştırmacı ise halk öykülerinin anlam ve tematik özellikleri üzerinde araştırma yaparak ortak niteliklerini belirlemeye çalışmışlardır. Bunlardan belli başlıları Kulkon ve Sir James Furze'dir. Yapılan bu araştırmaların ortaya çıkardığı bir başka gerçek de konuları itibarıyla günümüz edebiyatının da tematik olarak birbirine çok yakın unsurlar ele aldığıdır. Aralarındaki fark yaşanılan yüzyıl ve o yüzyılın ihtiyaçları ve teknolojisidir. Durum böyle olunca sürükleyici nitelikleri ve hayal gücün geliştirici özellikleri yanında halk öykülerinin geleceğe ait kültür unsurlarının benimsenmesine de katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Psikologlar halk edebiyatının ortak unsurlarının oluşumuna da daha farklı bir biçimde yaklaşmaktadır. Freud, rüya ya da gizli arzu ve istekleri yerine getirme gibi açıklamalara dayanan söylence tahlilleri, psikolojik edebi eleştirinin başlangıcı sayıldı. Freud, meseleye bütün söylenceler, Oidipus'un temasında yer alan yasak ilişki, suç ve ceza motifleriyle ifade edildi düşüncesiyle yaklaştı. Oidipus ve libido kompleksinin doğurduğu bastırılmış duyguların zaman içinde halk arasında ortak bir söyleyiş haline geldiği yolundaki bu iddiaların artık yaygın bir biçimde halk edebiyatının ortak unsurlarının kaynağını açıklamaya yetmediği görülmektedir. Bir diğer psikolojik bakış açısı Freud'un çağdaşı olan ve ortak bir bilinçaltının beynin yapısal özelliklerinin mirası olduğunu düşünen Carl Jung tarafından ele alındı. Jung'a göre günümüzde insanı nasıl bireysel olarak bilinç altında kendi kahramanlarını geliştiriyorsa, geçmiş çağlarda geliştirilen mitolojik kahramanlar kuşaktan kuşağa ortak mitolojik unsurlar olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Masalların psikolojik tedavi süreçleriyle ilgili olduğunu öne süren bazı bilim adamları, daha önce de belirttiğimiz gibi Mutlu sonla bitiş ve sıkıntılardan kurtuluşla psikanaliz yardımıyla hastalıktan kurtuluş arasında bir ilgi kurmaktadır. Bu konuda Gustav Hans Graber şu yorumu yapmaktadır. Gerçek bir masal her vakit derinlik psikolojisini temel alan tedavi sürecinin bir öyküsüdür. Özellikle Hans ve Gretel masalı böyle bir karşılaştırma bakımından gayet uygun nitelik taşır. Çünkü masalda artık yiyecek bir şeyin kalmaması, evden kovulma ve cadı tarafından yenilmek istenme gibi tatsız olay ve güçlükler mutlu bir çözüme ulaştırılır. Pinokyo'da ana baba çocuk ilişkisi üzerinde bir araştırma yapan Üstün Dökmen de yerli ve yabancı masallarda derinlik psikolojisi açısından değerlendirmeler yapmaktadır. Bu değerlendirmelerinde masalın psikolojik boyutlarının ele alınmasının çocuklar üzerinde masalların olumlu etkisini arttıracağını vurgulayarak Jung'un psikolojik değerlendirmelerinden yola çıkarak Pinokyo masalının psikolojik boyutunu incelemektedir. Halk öykülerinin sosyal ve beşeri bilimlerin birçok alanını yakından ilgilendirdiğini daha önce söylemiştik. Psikologların yaptıkları bu analiz çalışmalarının halk bilimciler tarafından bütünüyle kabul gördüğünü söyleyemeyiz. Halk masallarının bir başka ilginç özelliği de yapı bakımından dikkat çekmeleridir. Özellikle çağımızın önemli dil bilim alanları arasında bulunan semantik anlam bilimi açısından masalların yapılarından anlamlarına giden yol üzerinde yapılan çalışmalar çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Çocukların bu öyküleri daha küçük yaştan itibaren adeta ezberler gibi okumalarının anlam bilim açısından dil becerilerinin gelişmesinde oynadığı rolü göstermesi bakımından büyük bir önem taşıdığını söylemeliyiz. Bu konuda çalışmaları bulunan ve günümüz anlam bilimcileri ve gösterge bilimciler tarafından yaptığı çalışmaları sık sık atıflarda bulunan Prop, Rus halk öyküleri üzerinde yaptığı morfolojik değerlendirmelerinde 31 temel işlevi ortaya çıkardı ve detaylarının tamamını 31 işlev üzerinde kurgulanmış olduğunu ortaya koydu. Bu işlevlerin tamamının günümüzde de geçerliliğini koruyor olması, çocuk eğitiminde halk öykülerinin sistematik bir biçimde kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir daha göstermiş oldu. Prop'un yaptığı incelemelere masal bölümünde ayrıca değineceğiz. Her ne kadar halk öyküleri teknik olarak kesinlikle bir yetişkinin bakış açısından çıkmış gibi görünse de birçok geleneksel halk öyküsü dinlemiş ve bunlardan hoşlanmış çocuklar kendilerini keşfetmeye başlarlar. Bir peri masalını dinletilerek görüşü alınan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun olağanüstülüklerle dolu olan bu masalı yapısal özelliğiyle birlikte kolaylıkla kavradığı görülmüştür. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra halk öykülerinin çocuklar açısından önemini toparlamaya çalışacak olursak halk öykülerinin kuruluşu ve ele alınan olaylar arasındaki doğrudan ve yalın ilgim çocuğun gelişiminde duygu dünyasının oluşmasında büyük yararlar sağlamaktadır. Halk öykülerinin genellikle mutlu bir sonla bitmesi, iyi ve doğru olanın fiziksel ve ekonomik durumu ne olursa olsun sonunda başarılı ve mutlu olması çocuğun dünyasında olumlu etkiler yaratan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öykülerde detayları olmayan akıcı bir dürüstlük kavramı hakimdir. Bu dürüstlük kavramı evrensel değerler olarak kendisini gösterir. Sınırları çok keskin çizilmiş olan iyi ile kötü arasındaki fark, iyi ile kötünün keskin çizgilerle birbirinden ayrılması, çocuğun küçük yaşlardaki eğitiminde son derece olumlu katkılar yapar. Bu bilgiler ayrıca çocuğun duygusal zekası yoluyla bilinçaltına yerleştiği için ölünceye kadar belleğinde onunla beraber varlığını sürdürür. Yine detayları olmasa bile halk öyküleri adalet düşüncesinin daha çok küçük yaşlarda kökleşmesini, gelişmesini sağladığı için eğitimin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır. Çünkü halk öykülerinin hemen hemen hiçbirinde güce karşı gözü kapalı bağlılık yoktur. Kel, fakir ve toplum tarafından gülümsenmeyle karşılanan bir kahraman, aklı ve iyi niyeti yaklaşımlarıyla birçok kişiyi ikna edebilir, adalet dağıtabilir. Gerçekleşmesi imkansız gibi görünen hedeflere büyük bir kararlılıkla gidebilir. Keloğlan masallarının bu bakımdan eşsiz bir eğitici nitelik taşıdığını ve her yaştaki çocuğun düzeyine uygun hale getirilip eğitimde kullanılarak çocuklara olumlu davranışlar kazandırılabileceğini belirtmeliyiz. Böylece insanların bilinçaltlarında bulunan ne zaman ve nasıl yerleştiği belli olmayan soyut iyilik kavramının, bilinç dışına çıkışının sembolü olan bu öykülerin çocukların üzerindeki olumlu etkisi tartışmasız bir biçimde ortaya çıkar. Çocuk edebiyatının değerler psikolojisiyle ilişkisi bölümünde de belirttiğimiz gibi çocuk otoriter yöntemlerle benimsediği değerlerden kendi zihinsel gelişimiyle kazandığı değerler psikolojisi üzerine bu tarz halk hikayeleri ve masallarla daha kolay geçmeye başlar. İnsanların hangi çağda olurlarsa olsunlar, dayandıkları temel unsurlardan biri beyinlerindeki yaratıcı niteliklerin hayata ve gelişmeye yaptığı katkıdır. Bir mimarın, bir ressamın, bir mühendisin veya matematikçinin yeniliklere açık olabilmesi için hayatın içindeki gerçeklerin oluşturduğu mantıksal zorunlulukların üstüne çıkabilmesi gerekmektedir. Bu yaratıcı niteliklerin kazanılmasında her zaman sebep-sonuç ilişkisine yönelmek yerine ne olmalı ve nasıl olmalı sorularının karşılığına yönelmek gerekmektedir. Çocuklukta mantıksal bir bütünlük içinde olmasa bile halk öyküleri toplumun istek ve ihtiyaçlarına bunun nasıl olması gerektiğine karşılık aramaya yönelik bir yapı bütünlüğü taşımaktadır. Bu özellikleri ise insan beyninin sağ üst yarısının fonksiyonlarına paralel özellikler taşımaktadır. Son yıllarda beyin üzerinde yapılan araştırmalarda insan beyninin hangi yarısının hangi beceri ve algılamaları yürüttüğü konusunda ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında beyin haritasında insanların beyinlerinin sağ üst yarısının hayal gücü, yaratıcılık, sanat ve buluş yeteneğiyle ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan halk öyküleri, çocukların beyinlerinin sağ üst yarılarında yer alan hayal, yaratıcılık ve sanatçı yeteneklerine yönelik becerilerin gelişmesini sağlamaktadır. Halk öykülerinin bir başka özelliği ise insanın iç dünyasındaki bazı isteklerle örtüşmeleridir. Bunlar da beynimizde daima var olan fantezi dünyasını destekleyen ve besleyen unsurlardır. Hayatı yaşanılır kılan, olabildiği kadar hayatın güçlüklerini yumuşatan özelliklerden biri de bu fantezilere benzeyen, belki de birbirlerinin ikiz kardeşi olan halk öyküleridir. Yine psikologların tespitlerine göre, İnsanlar daha küçük yaştan itibaren aile içinde hep ciddiye alınarak anlatılan rüyaların büyüleciliği, olağanüstü dünyası ile gizemli bir ilgi kurmuşlar ve bu olağanüstülüklere korkuyla karşılık bir saygıyla sahip çıkmışlardır. Halk öykülerinin olağanüstü çizgilerinde rüyalarımızdan gelen ve gelmeye devam edecek etkileri göz ardı edemeyiz. Pozitivist anlayışın eğitim alanında da etkisini sürdürdüğü dönemlerde halk öykülerindeki olağanüstülüklerin çocukların eğitiminde olumsuz etki yaratacağı düşünülerek çocukların daha çok gerçekçi öykülerle eğitilmesi yolunda öneri ve çalışmalar olmuştur. Dünyada çocuk edebiyatının gelişimi bölümünde de belirttiğimiz gibi bu düşünce olağanüstülüklerle dolu bir dünyaya çocuğu sürüklemenin onun yaşadığı gerçeklerden soyutlayacağı ve gerçekleri algılayamayacağı endişesinden kaynaklanıyordu. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki hiç olağanüstü öykü dinlememiş olan çocuklarda bile masal ve halk öykülerindeki gibi olağanüstülüklere dayanan öykü anlatma becerisi vardır. Bu da yine insan beyninin yukarıda yer verdiğimiz gelişim sürecine bağlı olan doğal işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. Masallar. Biyolojik ve psikolojik gelişimi içerisinde diğer yaş gruplarından farklı ve özel bir yaş dönümü özelliğine sahip olan çocuğun karşılaştığı ilk edebi tür masaldır. Anlatıma dayalı ve kendine has bir mantığı olan masal, hemen bütün milletlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilmektedir. Çocuklar masallar yardımıyla hayalden gerçeğe geçer, gerçeği hayalleriyle mukayese ederek somutlaştırır. Masalda orijinal bir anlatım tarzı, dili kullanma becerisi, canlandırma yeteneği çocuğu etkilemektedir. Masal okuyan veya dinleyen çocuk kendi hayal dünyasıyla anlatılan dünyayı birlikte yaşama fırsatı bulur. Bütün anlatım türlerinin temelini oluşturan masal, hikayenin de temel kaynakları arasında sayılır. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları anlatan hikayeler, masala göre gerçeğin gerçeğimsi bir tarzda anlatılması şeklinde ortaya çıkar. Masalın tanımı kaynağı ve ortaya çıkışı konusunda birçok varsayım ileri sürülmektedir. Dili, ele aldığı olaylar, olağanüstü mekanların etkili büyüleyiciliği ve kahramanlar ile gerek çocukların, gerekse yetişkinlerin ilginç buldukları bir sanat türüdür. Masalın dilimizde yaşadığı, taşıdığı birçok anlamı bulunmakta, bulunmakla birlikte yerli yabancı bilim adamlarının değerlendirmelerinden yola çıkarak şu özlü tanımı yapabiliriz. Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiat üstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicilerini inandırılabilen bir sözlü anlatım türüdür. Masallar derlendikleri toplumların özelliklerine göre biçim alabilirler. Halk öyküleri ile ilgili bölümde belirttiğimiz gibi bazı masallar toplumların içinde var olan ortak motifleri taşımaktadırlar. Masallar çok eski maziye sahiptirler. İlk insan topluluklarında meydana geldikleri düşünülür. Her zaman her yerde halkla birlikte varlıklarını sürdürürler. İnsanlığın tabiat ve hayat karşısındaki ortak duygu ve düşüncelerini işlerler. Eflatun, Cem Güney masalları diğer halk öykülerinden şu ana çizgilerle ayrılmaktadır. Masallar da halkın birleşik yaratıcılığıyla meydana gelmiş sözlü mahsullerdir. Halk öyküleri destan tipi halk öykülerinden ayrıldıkları gibi halk masalları da halk öykülerinden ayrılırlar. Bilindiği gibi halk öyküleri daha çok gerçeğe dayanır. Olağanüstü olaylar arka planda kalır. Oysa ki bir fantezi mahsulü olan masallarda olağanüstülük başta gelir, gerçekler arka planda kalır. Masal derlemelerinin daha çok 19. yüzyıldan itibaren başladığı görülmektedir. Bu yüzden masallar uzun bir süre sözlü gelenekte varlığını sürdürmüştür. Yapılan bilimsel çalışmaların da yetersizliği, masalların yeterince irdelenmemesine neden olmuştur. Arap edebiyatının önemli bir masalı olan Binbir Gece hikayeleri, Hint hayvan masalları, Ezop hayvan masalları, Kelile ve Dimne gibi masallar daha erken dönemlerde yazıya geçirilmiştir. Bunda eserlerin aynı zamanda yetişkinlere de hitap eden öğretici ve öğüt verici özelliklere sahip olması önemli rol oynamıştır. Masallar toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarıyla ilgili olduğu gibi bu yapılardaki değişime bağlı olarak geliştirdikleri de bir gerçektir. Daha çok anlatıma dayalı olması ve ağızdan ağıza özel anlatıcılar vasıtasıyla aktarılması sebebiyle değişim kaçınılmaz olarak yazıya geçinceye kadar devam etmiştir. Masallar yapıları yönüyle olduğu kadar konuları ve temaları bakımından da kendi içinde gruplara ayrılmaktadır. Batı Avrupa masalları 3 gruba ayrılarak incelenmektedir. A. Hayvan masalları, B. Asıl masallar, C. Fıkralar. Bu 3 ana başlık da diğer alt başlıklarla birbirinden ayrılmaktadır. Hayvan masalları A. Vahşi hayvanlar üzerine kurulmuş masallar, B. Evcil hayvanlar üzerine kurulmuş masallar. Asıl masallar ise A. Konusunu olağanüstülüklerden alan masallar, B. Konusu söylencelere dayalı masallar, C. Aptal ve dev masalları, D. Kısa anlatımlı olanlar. Fıkralar A. Kadınlara ait açık sıçık şakalar, B. Palavralar olmak üzere 2 alt başlık halinde değerlendirilmektedir. Bu tasnif çalışmaları halk bilim alanının incelemelerine girmektedir. Masallarla ilgili birden fazla tasnifin yapılmış olması son derece normaldir. Bu tasniflerden daha çok çocuk edebiyatı alanındaki sınıflandırmaları alarak kullanmaya çalışacağız. Türk masalları yapısal özellikleri bakımından dünya masallarından bazı temel farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden zaman zaman yapılan sınıflandırmaların dışında kalması ve kendi özgün çizgisi içinde değerlendirilmesi son derece olağan olarak kabul edilmelidir. Masallarımızın tarihsel bir boyut içinde varlığını sürdürdüğünü, gelişip değişerek günümüze kadar geldiğini söyleyebileceğimiz gibi geniş bir coğrafya parçası üzerinde de anlam ve motif tabakalaşmasına uğrayarak varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz. Bir yandan yazılı masal unsuru olarak 10. yüzyılda Türkçe eserlere rastladığımız gibi Gümüşhane masallarının ayrı, Konya masallarının ayrı bir zenginlik taşıdığını da görmekteyiz. Son yıllarda blokların dağılması ile birlikte Türk ve akraba topluluklar arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda çok geniş bir coğrafya parçasında ortak masal ve destan motiflerinin varlıklarını ve benzerliklerini sürdürdüğü tespit edilmiştir. Masallarımız üzerinde araştırmalar 19. yüzyılda yabancı bilim adamları tarafından başlatılmıştır. 20. yüzyılın başlarında içtimaiyat ve halkiyat başlıkları altında yapılan araştırmalar sırasında Ziya Gökalp bu konuya dikkat çekmiştir. Sistematik çalışmaların Cumhuriyet dönemiyle başladığını ve büyük bir hızla geliştiğini görüyoruz. Gerek üniversitelerde gerekse yazar ve edebiyatçılarımızın arasında masallarımıza olan ilginin her geçen gün artarak geliştiği görülmektedir. Sayfa 127, ayrım sonu.